dinleyiciler, Proje Yönetim Ofisi'nin 9. bölümüne hoş geldiniz. Yaklaşık 1-1,5 aydır yeni bir bölüm çekemiyorduk. Hem yazın sona ermesiyle birlikte hem de birazcık daha projelerimizi, işlerimizi pandemiyle birlikte nasıl yürüteceğimizi öğrenmemizle birlikte bir yoğunluk oluşmuştu. Aslında bundan sonraki dönemde birazcık daha her iki haftada bir bölüm yayınlayarak eski rutinimize dönmeyi planlıyorum. Biraz önce de bahsettiğim gibi hem dijitalleşme sayesinde hem yapay zeka sayesinde artık projelerimizi uzaktan ve pandemiye rağmen nasıl yürüteceğimizi ya da nasıl yönetmemiz gerektiğini son 6 ayda öğrendik. Bunu öğrenmemizle birlikte de kurumlar kendileri bu dijitalleşmeye adapte etti, proje müşterileri buna adapte etti ve birazcık daha projelerimiz, işlerimiz ya da eğitimlerimiz hızlanmaya başladı. Bu bölümümüzün konusu projelerde dijitalleşme ve yapay zeka olacak. Yapay zeka son yıllarda aslında önemini arttırarak hayatımıza giriyor. Yapay zeka destekli uygulamalar, reklamlar günde onlarca defa karşımıza çıkıyor. Hatta arkadaşımızla konuştuğumuz bir konunun daha sonra telefonumuzda ya da bilgisayarımızda, Instagram'da, Twitter'da önümüze çıkmasına artık şaşırmıyoruz. Peki projelerde durum ne? Biz proje yönetim ofisi olarak bunu merak ediyoruz. Proje yöneticileri yapay zeka ile hayatlarını nasıl kolaylaştırdılar ya da önümüzdeki dönemde kolaylaştırabilirler? Bu konuları konuğumuz Sayın Haydar Ural ile konuşacağız. Haydar Bey, TOFAŞ'ta İş Çözümleri Müdürü olarak görev yapmakta. Aynı zamanda yapay zeka ve veri bilimleri konusunda da kurum içi çalışmalara liderlik etmekte. Haydar Bey, konuğumuz olduğunuz için çok teşekkür ederim. Hem değerli zamanınızı bize ayırdınız hem de bize çok değerli bilgiler vereceksiniz. Öncelikle kısaca kendinizi tanıtarak başlayabilir misiniz?
Tabii ki merhabalar. Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği mezunuyum. Aynı bölümde yüksek lisans ve Bologna Business School'dan işletme yüksek lisansı derecelerini aldım. Yaklaşık 20 yıllık iş deneyimim var. Bu sırada Garanti Bankası, Akbank, Yapı Kredi, Finansbank, yurt dışında UniCredit Banka ve Avasa gibi sektörün öncü kurumlarında dijital dönüşüm ve çevik dönüşüm konusunda kurumsal stratejilerin oluşmasına katkı sağladım. Ve yerel ve global ölçekte pek çok projede farklı rollerde çalıştım. Halen TOFAŞ'ta ticari çözümler ve finans alanında çalışan çevik ekiplerin yönetim görevini üstlenmiş durumdayım. Ve 2018 yılında TOFAŞ'a katıldım. TOFAŞ'ın aynı zamanda yapay zeka ve veri bilimi konusunda kurum içi çalışmalarında liderlik görevini yürütüyorum. Evliyim, 3 çocuğum var. Hem okumayı hem de yazmayı seviyorum. Aynı zamanda PMP sertifikasına uzun süredir sahip ve profesyonel olarak da proje yönetimi alanında çalışmış bir isim.
Çok güzel, dolu dolu bir kariyeriniz var. Hem de aile yaşamınız da aynı şekilde. Öncelikle günümüzü bir analiz etmek istiyorum sizinle. Günümüzde proje yönetiminde yapay zeka ne kadar kullanılıyor? Yapay zeka konusunun gelişime açık olduğu aşikar. Ancak bize kısaca günümüzdeki durum bir analiz ederek başlayabilir misiniz?
Tabii ki. Şimdi proje yönetimi dediğimiz zaman çok karmaşık bir işten bahsediyoruz. Bunun temel nedenleri şu. Siz yarın sabah gidip PM Bank'ı elinize alsanız ve bir proje yöneticisinin yapması gereken işler nelerdir? Bunları incelemeye başlarsanız karşınıza büyük ihtimalle insanüstü yeteneklere sahip yani dünya üstü bir yaratığın tasviri ortaya çıkabilir. Bunların hepsini paralelde çok iyi yapması bekleniyor. Ama ve lakin biz sıradan insanlar olarak bunların hepsine yetişmekte zorlandığımız durumlar var. Bu tip durumlarda bizim ihtiyacımız olan yeteneklerimizi bizim yerini arttırabilecek, bizi destekleyebilecek ismine yazılım deyin, gelişmiş sistemler deyin, teknolojik imkanlar deyin, bunların bir bütünü. Şimdi proje yönetimi içerisinde yapılan işlere baktığımızda yapay zeka ne kadar kullanılıyor sorusunun cevabına ben ne yazık ki çok fazla diyemeyeceğim. Bunun temel nedeni de şu. Proje yönetiminde yapılan işler içerisinde yapay zekanın kullanabileceği işte risk yönetiminden maliyet yönetimine, kalite yönetimine, iletişim yönetimine, tedarik yönetimine kadar, iş sıralamalarına kadar farklı farklı adımlar varken bizim genelde proje yönetiminde yapay zekanın kullanım alanı en düşük katma değerli alan diyebileceğimiz tekrarlayan işler, veri girişi. Özellikle de sayıların çok basit şekilde manipüle edildiği karar destek sistemleri veya işlendiği karar destek sistemleri. Ama halbuki bizim burada asıl odaklanmamız gereken, üzerinde zaman harcamamız gereken risk, maliyet, kalite veya yapay zekanın gelişim alanlarından olan insanların duygularını anlama, iletişimi anlama, insanların görüntülerini işleme veya bir şekilde seslerini işleme veya farklı alanlardan gelen verilerden bunları harmanlayarak insana karar destek mekanizmalarını ortaya çıkarma. noktasına daha fazla odaklanmamız gerekecek.
Güzel, çok teşekkür ederim. Yani aslında sizin birazcık daha yaptığınız girişten anladığım kadarıyla şu anda yapay zekanın proje yönetiminde kullanılmasında çok da iyi bir yerde değiliz. Ancak bunun önümüzdeki dönemde siz de gelişeceğini bekliyorsunuz.
Yani burada bir emekleme safhasından bahsediyoruz şu an. Temel nedeni de şu. Şu an için siz gidip bir müşteri segmentasyonu yapacağım dediğinizde veya örnek vereyim, yapay zeka ile ben risk analizi yapıp bir kişinin finansal riskini hesaplayacağım veya geçmişteki olan satışlardan bir sonraki satışı tahminleyeceğim dediğinizde bunu herhangi bir şirkette çok rahat kullanabilirsiniz. Ticari bir ürün olarak bulabilirsiniz. Bunu işleyecek, bu veriyi istediğiniz gibi size hazırlayabilecek kişilere ulaşmakta zorluk çekmezsiniz. Ama proje yönetimi dediğiniz, yani örnek vereyim 1 milyar euro, 2 milyar euro, 10 milyar euro seviyesindeki projeleri de düşünün. Bunun yanında çok daha düşük mütevazi bütçelerin olduğu 100 bin TL, 200 bin TL gibi projeleri de düşünün. Bunların hepsinde yapılan bazı temel şeyler için destekleyebilecek seviyede bir yapay zeka uygulamasını ne yazık ki göremiyoruz. Ve bunun daha üzücü tarafı da bunları piyasaya bir ticari ürün olarak sunacak, bunların peşinde koşacak, bunu bir ticari fırsata çevirecek girişimler de pek fazla yok.
Teşekkür ederim. Aslında birazcık bu bölümü hazırlanırken size konuşmadan önce de birazcık çalışma yaptım. Yapay zekanın sağlıklı çalışması ve bizlere doğru sonuç vermesi için yeteri kadar ve doğru bir veriyle beslenmesi lazım. Projelerde bütçe yönetimi, kaynak yönetimi, risk yönetimi hep hesaplamaya dayalı ve yoruma daha az açık konular olarak karşımıza çıkıyor. Bu konularda PMI çeşitli yazılımların kullanmasını bize öneriyor. Mesela MS Project gibi. Ancak yapay zeka buralarda neler yapabilir? Bizi birazcık geleceği götürerek daha somut örnekler vermenizi rica edeceğim sizde. Yani yapay zeka bize ileride bundan 15 yıl sonra, 20 yıl sonra bu şekilde gelişmeye devam ederek bize proje yönetiminde ne gibi kolaylıklar sağlayabilir?
Şimdi birincisi bu kolaylıkların sağlanması için öncelikle bizim verilerimizin işlenebilir halde elimizin altında kolayca ulaşılabilen bir yerde olması gerekiyor. Neden buna bu kadar vurgu yapıyorum derseniz, şu an için iş hayatında çoğu problemin üzerine gidip bunları yapay zeka ile çözmeye çalıştığımızda eksik veri, tamamlanmamış veri, kirli veri, veriye ulaşamama sorunları veya veriye gecikmeli ulaşmak gibi sorunlar nedeniyle İstenen sonuçları elde edemiyoruz. Ama diyelim ki bu veriler elimizde var ve biz bunları merkezi bir noktada veya kolay ulaşabileceğimiz bir noktada tutmaya başladık. Bu durumda bütçe yönetiminde yapay zeka neler yapabilir? Şimdi bütçe yönetimin temel prensipleri nedir? Elinizde bir rakam var, bir kalem var, bunu harcamanız lazım ve giderler var. Birincisi, geçmişteki trendleri takip ederek benzer projeler, benzer işler, benzer kaynakla ilişkiler, istatistiksel benzerlikler, öğrenme yöntemleri kullanarak projenin içerisinde bütçenin tahmini ulaşacağı nokta, olası sapmalar, olası beklenen dışında outlier dediğimiz veya sıra dışı sonuçlar bunları öncesinde görme fırsatımız olabilir. Bu somut bir örnek. Yani bir projenin içerisindeki bütçe yönetiminin teknik olarak bizim iş hayatında yaptığımız bir satış tahminlemesiyle arasında çok da büyük bir fark yok. Arkasındaki matematiksel kurgular aynı. Bunun haricinde kaynak yönetimi bacağına gelelim. Şimdi kaynak yönetimi bacağına girdiğimizde şimdi insan kaynakları planının geliştirilmesinden bunun haricinde ekibin oluşturulması, ekibin geliştirilmesi ve yönetilmesi gibi farklı kavramları işin içerisine aldığımızda bu kaynaklar arasındaki bağlılıklar, beraber çalıştığında ortaya çıkardığı sonuçlar, bu kaynak yönetimi kaynaklı olası sapmalar, bunların çakışmaları, bunların bir kısmı önceden tahmin edilebilir ve görülebilir. Ek olarak bunlar arasındaki benzerlikler de ortaya konulabilir. Örnek vereyim, proje kaynak yönetiminin içerisinde biz gittik ve dedik ki bu projenin içerisinde A, B, C kişilerinden oluşan bir takım çalışacak. A, B, C kişilerinden oluşan bir takımın içerisinde geçmişte bunların yaptığı işlerde ortaya çıktığı sonuçlar varsa, çıkarttıkları sonuçlar varsa, bu sonuçlar bir sonraki işin tahminlemesinde de kullanılabilir. Bu iş bitirme hızları da olabilir, bu aynı zamanda beraber çalışma içerisindeki etkinlikleri de olabilir. Burada özellikle en zor olan ve belki de en yorucu yönlerden bir tanesi de işin içerisine insan girdiğinde bizim sapma veya olağan dışı veya normal dışı durumların veya öngörülebilirliği azalıyor olması. Çünkü insan davranışları konusunda her zaman matematiksel veriler gibi çok rahat konuşamıyoruz, yorum yapamıyoruz. Bir diğer başlık da sorunun içerisinde bu da vardı. Risk yönetimi. Şimdi risk yönetimin içerisinde neler var dediğimizde bunun planlanması, tanımlanması, analiz edilmesi, bu olası risklere karşı neler yapılacağının önceden kestirilmesi, bunların izlenmesi ve kontrol edilmesi. Örnek vereyim, bir tedarikçiniz var. Güncel bir örnek paylaşayım. Bu tedarikçiniz Uzak Doğu'da korona kaynaklı veya işte Covid kaynaklı Uzak Doğu'dan gelen tedarikçilerin tedarik sürelerinde bir artış olmaya başladığında veya stoklarda beklenen üstünde bir eksilme olmaya başladığında siz bu tedarikçi kaynaklı riskinizi projenin içerisinde hesaplayıp burada bizim en amiyane tabirle bayrak kaldırma dediğimiz işlemi çok rahat yerine getirebilirsiniz. Çünkü projenin içerisindeki risklere de baktığımızda tekniği var, organizasyoneli var, bunun içerisinde proje yönetiminin kendisinden kaynaklananları var, çevre ekosistem kaynaklı olanlar var ve bunların bir kısmı çok rahat çevreden toplanan verilerle riskin gerçekleşme olasılığının hesaplandığı, izlendiği, bunlarla ilgili eşik değerlerin aşıldığı zaman uyarı mekanizmalarının çalıştığı yöntemlerle desteklenebilir. Bu noktada yapay zekanın bize açacağı çok fazla kapı var. Ama burada şunu özellikle belirtmek istiyorum. Elinizde veriniz yoksa, bu veriyi toplayıp işleyecek kapasiteniz ve yeteneğiniz yoksa, risk yönetimi, kaynak yönetimi, bütçe yönetimi hiç fark etmez. Herhangi birisinde sağlıklı ve işe yarar sonuçlar almak oldukça zor olacaktır. İkincisi, insan faktörünün olduğu işlerde bu iş çok daha zor.
Teşekkür ederim Haydar Bey. Aslında burada birazcık daha sizin söylediklerinizi özetlemek gerekirse projelerde veriye dayalı konularda özellikle bütçe yönetimini konuştuk, kaynağı konuştuk, risk yönetimini konuştuk. Elinizde doğru veri varsa ve bu verileri işleyebilecek kapasiteniz varsa yapay zeka aktif bir şekilde proje yöneticisinin hayatını kolaylaştırabilir ve insan faktörünü de işin içinden birazcık daha çıkardığı için daha doğru verilere ulaşabilir diye anlıyorum. Bir de bunun tam tersi var aslında. Birazcık da bunu konuşmak istiyorum. Yapay zeka neleri yapamaz? Mesela proje yönetiminde paydaş yönetiminin, iletişimin önemi çok büyük. Dolayısıyla proje yöneticisi önemli bir paydaşla bir sorun yaşadığında bunu kendi iletişim yetenekleriyle çözüyor, duygusal zekasıyla çözüyor. Ya da proje ekibini bir arada tutuyor, ekibin motivasyonunu sağlıyor. Bunlar da birazcık daha veriden çok, daha çok sosyal ve duygusal zekaya dayalı olan konular. Yapay zeka bunları yapabilir mi? Ya da yapamazsa ne ölçüde yapamaz? Bunu merak ediyorum.
Bu benim de en sevdiğim konulardan birisi. Nedeni şu. Şu an için insan olarak bizim hala yapay zekaya göre daha önde olduğumuz, daha ileride olduğumuz, yeteneklerimizin hala yapay zekanın yeteneklerinin üzerinde olduğu bir noktadan bahsediyoruz. Şimdi bazı meslek dalları var. Önümüzdeki işte 10 yıl içerisinde veya 15 yıl içerisinde ortadan kalkması düşünülen. Bunlar işte herkes biliyor ki işte yakın zamanda makine operatörleri, işte bir şekilde tramvay kullanan insanlar veya araç kullanan insanlar bunlar ortadan kalkacak. Ama bazı meslekler var, belirsizliği çok yüksek. Örnek vereyim, içinde insanın olduğu reklamcılık gibi. Yani hem duyguyu yakalama, hem insanın özelliklerini kavrama, hem yaratıcılık ve görüntü, ses, iletişim bunların hepsinin bir araya geldiği meslekler. Şimdi iyi bir proje yöneticisi olarak yönettiğiniz projenin içerisinde büyük çoğunlukla paydaş dediğiniz şey aslında insanlardan bahsediyoruz. Yani tabii bunlar işte bir kurumsal firma olabilir, bir tedarikçi olabilir ama sonuçta vardığı nokta bir insan. Ve insan ilişkilerini bir proje yöneticisi gibi ne yazık ki yapay zeka yönetemiyor. Belirsizliği çok yüksek. Bunun temel nedenlerinden bir tanesi bu. İki, insanın yarattığı veri, işte örnek vereyim. Çok ekipli bir projede görev alırken bir İspanyol var, bir İtalyan var, işte diyelim ki bir Arap var veya bir Türk var. Bunlardan bir tanesinin yaptığı bir el hareketi veya bir davranış olayı çok beğendiğini gösterirken diğerinin yaptığı bir işte davranış veya surat hareketi o an için çok sıkıntılı olduğunu gösterebiliyor. Şimdi yüz tanıma var, işte duygu tanıma var. Ama bunun davranış kalıpları, içerikle eşleştirilmesi, insan üzerinden bunların anlaşılması hala da çok da zor ve kompleks problemler. Bunun çünkü bir de bağlama göre de değiştiği durumlar var. Örnek vereyim, çok basit bir cümle. Yakıyor dediğinde, eğer bunu söylediğiniz anda odada bir şekilde işte bir tava varsa, üzerinde et varsa bunun anlamı farklı veya bir şekilde 14-15 yaşındaki çocuklar arkadaşı yeni kıyafetini alıp geldikten sonra nasıl olmuş dedikten sonra yakıyor dediğinde bu ikisinin algısı da farklı, anlaşılması da farklı, ifade ettiği kavramlar da farklı. Bundan dolayı paydaş ilişkileri içerisinde sesli, görsel, vücut diliyle iletişim hala çok kritik olduğu için yapay zekanın burayı anlamakta ve algılamakta biraz daha geriden geldiğini düşünüyorum. Ama burada da gelişimi hızlı olarak devam ediyor. Burada dillere göre farklı konular da var. Cinsiyete göre farklı yetenekler de var. Yaşa göre de. Bundan dolayı sorunun içerisinde olmasa da mesela diyelim ki birisi sinirlendiğinde yapay zeka onu nasıl sakinleştirecek? Doğal olarak insanların öğrendiği kalıplarla bunu yapabilir. Ama olağanüstü bir durumda sıfırdan bir yöntem üretmesi gerekirse yapay zeka bunu hiç öğrenmeden yapabilecek mi? Benim hala o noktada ciddi soru işaretlerim var ve bunda başarılı örneklerini, çalışan örneklerini şu ana kadar görmedim. Yani teorik olarak mümkün olduğu söylenen pek çok şeyde pratikte ne yazık ki karşımıza bu alanda en azından çıkmıyor.
O zaman buradan da aslında birazcık da anlıyoruz ki veriye dayalı konularda yapay zeka proje yöneticisinin hayatını kolaylaştıracak. Ama iletişime dayalı konularda, iletişim becerisi gerektiren, duygusal zeka gerektiren konularda birazcık daha yapay zekanın daha gelişmesi gerekiyor. Şu anda bu açıdan birazcık da zamanı var. Yani aslında bir yapay zeka proje yöneticisinin yerine şu anda geçemeyecek gibi duruyor. Burada ama iki tane kavramı birleştirerek proje yöneticisi hayatını kolaylaştırabilir gibi geldi bana bu yaptığımız sohbetten. Yani veri gerektiren konularda yapay zekayı kullan, iletişim gerektiren konularda ise kendini geliştir, iletişim becerilerini geliştir. Yapay zekanın sana sunduğu fırsatlardan daha fazla sana vakit kalacağı için burada bu alanlarda daha fazla iletişime odaklan. Bu iki kavramın birleşip daha iyi proje yöneticileri doğacağına inanıyor musunuz ileride?
Ya yani ben buna inanıyorum. Çünkü şu var yani hani proje yönetimi yaptığınız sırada elinize gelen bir örnek vereyim. Az önce konuştuğumuz gibi proje bütçesinin tahminlemesi işi. Ben söyleyeyim bir süre sonrasında bunu yapay zekanın insanlar çok daha iyi yapma olasılığı oldukça yüksek. Ama proje içerisinde ailesinde işte diyelim ki ciddi bir hastalık olan veya başka bir problemi olan birisinin davranışları nasıl etkileniyor, bunun projeye yansıması ne olur gibi konularda her zaman için proje yöneticisinin bir avantajı olacak. Ben bunu şöyle düşünüyorum. Şu an için kişisel asistanlarımız var. Mesela örnek vereyim işte. Bugün hangi randevuların var dediğinde sana randevularını sayıyor. Veya rezervasyon yap dediğinde sesli bir bot gidiyor işte arka tarafta rezervasyon yapabiliyor. Para transferi yap diyorsun, para transferi yapıyor. Bunlar temelde bizim yapmamız gereken işlerin akıllı teknolojik imkanlar tarafından yerine getirilmesi. İleride proje yöneticilerinin de benzer şekilde şu anki risk değerlendirmesini yap veya şu anki bütçe kontrolünü yap. İnsan kaynakları veya kaynakların kullanımında güncel durum nedir? Çatışmalar var mı? Bana bunlarla ilgili gerekli değerlendirmeyi yaptıktan sonra örnek vereyim. 10.000 TL'nin üstündeki riskleri çıkartan bir rapor hazırlar mısın gibi. Aslında sanki yalnız da sizin yeteneklerinizin bir kısmına sahip, çok hızlı hesap yapabilen, çok hızlı verileri okuyabilen ve bu analizleri yapabilen birisinin oturduğu bir yapıya doğru gidiyoruz diye düşünüyorum ben. Şu an için nasıl bir arabanın içerisine binip de otomobil için gitmek istediğiniz sadece adresi vermeniz oraya ulaşmak için yeterliyse ama çok acil durumlarda sizin de müdahale etmeniz gerekebiliyorsa aynısı proje yönetimi için de söz konusu. Çünkü görüntü işleme veya oradaki işte etraftaki cisimleri algılayarak aracın bir noktadan bir noktaya gittiği bir işlemden proje yönetimi çok daha karmaşık bir süreç diye düşünüyorum. Optimal bir proje yönetim yaklaşımı için bence makine ile insanın, yapay zeka ile insanın yeteneklerinin birleştiği, yapay zekanın insana karar destek, bilgilendirme, riskleri öne çıkarma, olası sorunları öngörme noktasında daha çok destek verdiği bir yapıyla devam etmemiz çok daha gerçekçi olacak. Zaten farklı alanlarda olduğu gibi bu işin de oraya evrileceğini düşünüyorum. İleride sadece proje yöneticisi değil, herhangi bir mesleğe sahip insanın bir yapay zeka yardımcısı, desteği veya eski tabirle bir uşağı, bir kahyası olabileceğini ben tahmin ediyorum.
Haydar Bey çok teşekkür ederim. Benim aslında başka sorum bulunmuyor. Çok keyifli bir sohbet oldu. Sizin eklemeniz, istediğiniz başka bir konu yoksa yavaş yavaş kapatacağım aslında yayını.
Yani benim özellikle eklemek istediğim bir konu yok. Çok teşekkür ederim. Proje yönetimi konusu zaten yani pek çok kurumun farklı şekilde gündemine giren başlıklardan bir tanesi. Yani şu an gittiğinizde en küçüklerden tutun en büyüklere kadar herkes projeler yapıyor, yönetiyor, bunları hayata geçiriyor. Bunları yaparken herkesin bir iş yapış şekli var. Ama yapay zeka nasıl satış alanında, pazarlama alanında, finans alanında, risk yönetimi alanında, analitik alanında insanlara imkanlar sağladıysa, kapıları açtıysa proje yönetimi de bu alanlardan bir tanesi. Sadece diğerlerine göre biraz daha geriden geliyor. Bunun nedeni de işin doğasındaki zorluklar.
Aynen. Çok teşekkür ederiz.
Rica ederim.
Aynı zamanda değerli vaktinizi ayırdığınız için de tekrar teşekkür etmek isterim.
Ben
Sevgili dinleyiciler, 9. bölümümüzün de sonuna geldik. Konuğumuz Haydar Bey ile birlikte projelerde dijitalleşme ve yapay zekayı konuştuk. Umarım hoşunuza giden bir bölüm olur. Şimdiden herkese iyi haftalar dilerim. Hoşça kalın.